Ayrım 3. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 38. 2. Bütün o beyaz giysililerin kendisini kaçırmaya geldikleri gün Mani hiç kuşkusuz debelenmiştir. Onu 3 kere suya daldırıp giysilerini parçaladıklarında da hiç kuşkusuz çığlıklar atmıştır. Ancak küçük de olsa kurallara uyması, beyaz giysi giymesi, oradaki yiyecekleri yemesi, onlar gibi davranması, ibadetlerini taklit etmesi gerekiyordu. Annesini bir daha görmeyecekti. Yıllar boyu ondan söz edildiğini bile duymayacaktı. Babasının kendisiyle birlikte yaşadığı söylenebilir miydi? Bir aradaydılar, hurma bahçesindeki bütün biraderlerin bir arada oluşları gibi. Ama Mani hiç kimsenin oğlu değildi. O yalnızca topluluğun oğluydu. Yalnızca Sitta'ya baba diyebilirdi. Yalnızca Sitta'nın sözünü dinlerdi. Patik'in ona baba dediği ve sözünü dinlediği gibi. Söz dinlemek, eğilmek, diz çökmek, çocuk başka türlüsünü yapamazdı. Gene de daha hapsedildiğinin ilk gününden itibaren içinde bir şey isyan etti. Ruhunun bir parçacığının karşı koyması gibi. Sofuların tek düze dünyasında yalnızlıktan başka sığınak var mıdır? Mani pek çabuk yalnızlığa hükmetmeyi, onu geliştirmeyi, herkese karşı yalnızlığını savunmayı öğrendi. Topluluktan uzak kendisine bir soluklanma alanı yarattı. Hiçbir büyüğün giremeyeceği bir çocuk cenneti. Fırsat buldukça buraya sığınıyordu. Burası Dicle'nin kıvrılarak geçtiği, ayakta ya da yan yatmış palmiyelerden bir çitin ardındaydı. Palmiyelerin üzerinden atlamak göze alındığında gölgelik bir yere varılıyordu. Ama buradaki gölge ışığı kovmaz, aksine emer, süzer, imbikten geçirir ve ondan yararlanmasını bilenlere yansıtırdı. İşte Mani burada oturur, burada uzanır, ağlar, sevinir ya da düş kurardı. Genellikle kendi başına yüksek sesle konuşurdu, kendini ele verme korkusu duymadan. Ne var ki bunlar ender anlardı. Hurma bahçesinde asla boş vakit bulunmazdı. İki dua ile iki angarya arasında yaşanırdı orada. Mani durmadan beyaz giysilerin ruhsuz kalabalığına katılmak için sığınağından ayrılmak zorunda kalırdı. Birbirlerini birader diye çağıran bu adamlardan hiçbiri dostu olmamıştı. Çocuğun korkuyla açılmış gözlerinde 8 yıl boyunca bunlar iç karartıcı giysiler giymiş, sert sözlü gardiyanlar olmuşlardı. Mani, Sitta'nın büyüklü küçüklü cezalarını tatmış olduğu gibi onlar için ibadet ediyordu. Zorunlu oruçlar, kamçılanmalar, ağır fırçaların taşınması, bitmez tükenmez pişmanlık duaları. Bazen ceza pek görülmedik türden bir ceza olurdu. O zaman biraderlerin gülmesine ya da gülümsemesine yol açardı. Tıpkı küfür ettiği için yaşlı Simeon'u bir palmiye ağacının tepesine çıkartıp Sittay söyleyene kadar oradan indirmemek gibi. Ama bu mizahi cezanın en büyük kurbanı Tirli Malchus oldu. Biraderlerin en göbeklisi ve Mani'den sonra en genciydi. Topluluğa Mani'den sonra gelmişti. Görünürde zengin bir tacir olan babası 3 yıl önce hurma bahçesinde aniden gelmişti ama aslında neden geldiği bilinmemekteydi. O zamanki söylentilere göre parasını batırmış, ailesini ve malını mülkünü yitirmiş ve alacakları peşine düştüğünden saklanmak ve kendini unutturmak için buraya sığınmıştı. Birkaç ay sonra da boğularak ölmüştü. Yaşama zevkini kaybetmiş olmalıydı. Malchus tıpkı Mani gibi artık hiç kimsenin oğlu değildi. Aradaki fark Mani'nin Mardinu'yu çok küçükken terk etmiş ve Meryem ile Utakim arasındaki mutlu çocukluk günlerini belleğinin bir yanına yerleştirdiğinden bu yana oradan çok zaman geçmiş olmasıydı. En güzel kokuların, en güzel lezzetlerin anısı, en değerli varlık tarafından teslim edilmişliğin, bırakılmışlığın, terk edilmişliğin, en azından iyi korunmamışlığın giderilmez acısına dönüşmüştü. O günden beri var olan tek şey bu insanı saran günlük kara alın yazısı, hurma bahçesinden gökyüzüne yükselen ve üstünde hiçbir şeyin yeşermeye cesaret edemediği kalın duvardı. Oysa Malchus daha geniş bir dünyada özlemini çektiği ve alışkanlıklarını sürdürdüğü bir çocukluk yaşamıştı. Bunu anlamak için Malchus'un gülüşünü duymak yeterliydi. Beyaz giysililerde gülme boğazın temizlenmesiyle başlar, hıçkırığımsı bir sırıtışa dönüşür, onur kırıcı bir sözle son bulur. Malchus'un gülmesi böyle değildi. Işıldar, gürler, kabarırdı. Kimse karşılık vermezse kendi soluğu ile güçlenir ve tam bastırıldığı sanılan anda özellikle toplu ibadet anlarında doruk noktasına çıkardı. Genç Tirli'nin bu farklı davranışları, bu farklı davranışlarından ötürü aldığı cezalar, kaçtığı zaman aldıklarından daha hafif olamazdı. Birkaç saat için kaçsa bile Sittay onu yasak yiyecekler yemekle suçlardı. Pek de haksız olmasa gerekti. Malcos'un tüm o avurdu avurduna çökmüşler yanında göbekli ve şiş yanaklı hali, ötekilerin yaptığı perhize onun pek uymadığını gösteriyordu. Tıpkı o ikinci yemek saatinde alacakaranlıkta bütün biraderlerin yemekhanede buluştukları ve üç uzun paralel masanın çevresini doldurdukları, Sittay'ın ortasındaki masanın başında, Malcos'un da öteki ucunda durduğu gün olduğu gibi. Önce dua ile başlamışlardı. Bunun gelişi güzel bir mırıldanma olduğunu sanmak, kurma bahçesindeki adetleri bilmemek demektir. Sittay her zamanki şükür duasını ettikten sonra bitmez tükenmez bir vaaza girişti. Biraderlerin hepsi ayaktaydı, başları eğik, yemeğe saldırmak için vaazın bitmesini bekliyorlardı. Ama efendileri hiç acele etmiyordu. Açlık bir düşmandır diyordu. Erdemli insan onu tatmin edecek yerde, tenin isteklerini bastırdığı gibi onu da bastırabilmelidir. İştahların kabardığı saatte en sevdiği konu buydu. Beden bir katırdır, binicisi akıldır derdi. Hayvanı doyurmak için ara sıra durmak gerekir ama durulacak yeri zamanı seçmek hayvana ait değildir. Hayvanın isteklerine uyan biniciye lanet olsun. Beyaz giysilerin sofraları kıt kanaat, zeytin, salatalık, badem, şalgam, birkaç meyve, ekmek ve sudan ibaret olurdu. Yine de 60 çift göz bu mütevazı sofraya takılmıştı. Son öğünleri sabah duasından sonra olmuştu ve ardından tarlalarda yorucu bir gün geçirmişlerdi. Yine de sabırlı olmak, tefekküre dalmak, nefsini köreltmek gerekliydi. Çünkü açlıklarına açlık duygusunu duymak gibi bir utanç ekleniyor ve her lokma için önceden pişmanlık çekmek gerekiyordu. Malcos daha fazla dayanamamıştı. En yakındaki sepete elini uzattı ama öne eğik kafaları ve gözleri kontrol etmeyi de unutmadı. Sarı taze sulu bir hurmayı alıp yeni baştan sofuca bir ifade takınmadan ağzına atıverdi. Yavaşça ses çıkartmadan çenesi her çiğneyişinde göğsüne değecek kadar boynu içeri çekik olarak birkaç saniye bekledi. Meyvenin suyu dişlerini usulca geçirdiğinde diline geldi, ağzına doldu ve zevkle boğazından içeri aktı. Baba söylevini bitirdiğinde ve biraderler engelleyemedikleri bir hızla yiyeceklere atıldıklarında Malcos hurmanın zevkini çıkarmaya devam ediyordu. Çevresi gürültüye boğulunca kendini koyverdi ve gizlenmek gereği duymadan çiğnemeye devam etti. Ancak diğerlerinden bir saniye sonra yerine oturduğunda suçlayıcı gözler ona dikilmişti. Bunlar Sittay'ın öz yeğeni Gara'nın gözleriydi. Malcos ona sevimli sevimli gülümsedi ama görevinden başka hiçbir şeye bağlı olmayan adam yanındakinin kulağına eğildi ve suçu haber verdi. Çocuğa aynı bakışı fırlatan öteki de olayı kendi yanındakine aktardı ve masanın başından sonuna bir jurnalcilik zinciri oluştu. Sıra Patik'e geldi. İhbarı ciddiyetle dinledi, çocuğun affedilmez suçunu kaşlarını çatarak kınadı ama yanındakinin kulağına eğileceği sırada duraksar gibi oldu. Patik, part soylularının törelerine göre yetiştirilmişti. Nasıl olurdu da jurnalciliğin en bayılısını yapardı? Yine de Sittay kökenini çok eleştirdiği, gururlu çıkışlarını bazı işlerde gösterdiği ilgisizliği yüzüne vurduğu için başkalarından farklı davranmaya özen gösteriyordu. Her türlü hoşgörünün, anlayışlı davranışın, sevecenliğin kuşku ile karşılandığı, her soylu hareketin kibir olarak aşağılanmak istendiği bir anlayıştı topluluğun anlayışı. Yeryüzünün en iyi nedenleri uğruna en kötü yollardan giden, hiç düzelmeyecek olan Patik. Sittay'ın karşısında herkesten çok titrer, diz çöker, dövünür, aşağılanırdı. Oysa güzel bir hayat sürmek için oğlunu elinden tuttuğu gibi bu hurma bahçesinden çıkıp gitmesi yeterliydi. Ama bunu düşünmüyordu bile. 8 yıl boyunca Mani'ye aralarındaki kan bağını açıklamaktan korkmuş, uzaktan oğlanın sinirine dokunan garip işaretlerde bulmakta yetinmişti. Oysa Patik alçak biri değildi ya da öyleyse bu tuhaf bir alçaklıktı. Hayatını vermeye hazır ama ruhunu vermeye değil. Bütün aşağılıkların önünde işte bu dinsel ödleklik vardı. Malcos'un aşırdığı hurma olayı Sittay'a ulaştığında Sittay ciddi, canı sıkkın, resmi bir biçimde ayağa kalktı. Aramızdan hangimiz yemeği pislikle yemek ister? Yeryüzünün pisliğinden arınmak için bu kutsanmış beldeye gelmedik mi? Ama aramızdan tek bir kişi günaha girerse, yeryüzünün pislikleri bedenine ve ruhuna egemen olursa hepimiz kirlenmiş olacağımızdan bütün çabamız, bütün sungularımız bir işe yaramayacaktır. Ardından sıra cezaya geldi. Malcos, eline bir tas alıp biraderlerin önünden geçeceksin. Her biri yediği hurmanın çekirdeğini tasa atacak. Tek yiyeceğin bu çekirdekler olacak. Sonra gelip tasın boşaldığını göstereceksin. Seni günaha iten hurma olduğuna göre tatlı tadının ötesindeki sert, kemiksi, kas katı yönünü görmüş olacaksın. Cezanın ardından alaylı bir uğultu yükseldi ama çabuk susturuldu. Ağız tadının yasaklarına kafa yoran bu toplulukta yemek yerken sıkı bir töreye uyulurdu. Burası Nabu'nun, Dionysos'un ya da Mitra'nın yeryüzünün tüm lezzetlerini şamatayla tattıkları yerlerden uzaktı. Yemekhane her zevkin günah olduğu için yasaklanıp yerini yokluğa terk ettiği kasvetli bir yerdi. Biraderlerden biri bir kutsal kitap okurken diğerleri yüksek sıralarda oturdukları için boyunlarını sofraya bir kuğu gibi eğiyor ve baş parmakları ile işaret parmakları arasında tuttukları her lokmayı ağızlarına atmadan önce "Marame barek, Tanrım kutsa" diyorlardı. Malchus mırıltılar arasından geçti ve çanağına biraderlerden her biri tek bir söz söylemeden ama kınadıkları yüzlerinden okunacak bir eda ile hurma çekirdeğini ihsan etti. Bu erdemli kişilerden biri koyduğu çekirdeğin fazla ufak olmasının telaşıyla hemen bir ikincisini ekleyiverdi ve infaz savcılığı görevini yerine getirmenin mutluluğunu duydu. Farklı davranan sadece Mani oldu. Kendi çekirdeğini koyarken elini çanağa daldırdı, bir avuç çekirdeği alıp usulca cebine soktu ve teselli eder gibi gülümsedi. Malchus duyduğu minneti belirtmemeye çalışarak yerine geçmiş, münasebetsiz yemeğini yemeye koyulmuştu. Ancak toplulukta bir dostu olduğunun bilmesi yüreğini ferahlatmıştı. Artık çekirdekler gözünde hurmanın tadına ve kokusuna bürünmüş çıtır çıtır şeylerdi. Biraderlerin bir kısmı Malchus'un rahat ders almamış hatta keyifli halini görünce içinde şeytan olduğuna iyice hükmetti. O günden sonra Malchus genç veli nimetine minnetten öte bir tapınma duygusuyla bağlandı. Onu her yerde izleyeceğine, herkese karşı koruyacağına, onun yerine bin türlü cezayı çekeceğine, bitmez tükenmez sonuçları tutacağına kendi kendine söz verdi. Gizlenen birkaç hurma çekirdeği için, belli belirsiz bir suç ortaklığı için hayatta en değerli şeylerini Mani ile paylaşmaya hazırdı. Olayın ertesi günü topluluk kutsal evde sabah duası için toplanmış, Malchus ise heyecanla yetişmeye çalışmaktaydı. Bir kez daha bitmez tükenmez duayı kekeliğe kekeliğe okuyacağını biliyordu ama varsın okusundu. Bugün arkadaş orada olacaktı ve buz gibi salonda aynı duayı edecekler, aynı hareketleri yapacaklardı. Çıkışta yan yana yürüdükleri için tiirli diğer biraderlerden uzaklaşır uzaklaşmaz ciddi ciddi sordu. "Sana sırrımı açacak olsam bana ihanet etmeyeceğine söz verir misin?" Mani'nin canı sıkıldı. Malchus'un bir arkadaş aradığını kolayca anlamış olsa da kendisi o havada değildi. Beyaz giysiler arasında geçirdiği bunca yıl boyunca kendisine bir yalnızlık alemi kurmuştu. Kendisini bir tulum gibi saran, o her şeyden daha değerli bir yalnızlık. Onu paylaşmak, onu yitirmek olurdu. Her fırsatta sığınağına gitmeye bakıyordu. Tek başına, kendinden başka hiç kimse olmaksızın. Kulaklarını ne diye bir insan vızıltısıyla doldursundu? Sittay'ın ve öteki biraderlerin vur abalıya yaptıkları çocuğu kırmamak için gülümsedi. Ama cevap vereceği yerde adımlarını sıklaştırdı. Oysa Tirli ona askıntı olmuş peşini bırakmıyordu. Önünden ardından dolanıp duruyordu. "Beni ihbar etmeyeceğine söz ver." Bu kez Mani omuzlarını silkti umursamaz bir biçimde. "Seni ihbar etmek mi? Şimdiye kadar kimseyi ihbar ettin mi?" diye sordu. Tatmin olmuş görünen Malchus söze başlamadan derin bir nefes aldı ve hızla tek bir söz edercesine "Bir kadın tanıyorum." dedi. Sonra ağzı bir karış açık arkadaşından gelecek soru yağmurunu beklemeye başladı. Ama hiç. Mani'de ne bir şaşkınlık sıçrayışı ne de bir söz. Malchus kızacak, küsecek miydi? Tam tersi. Arkadaşının soğukkanlılığını şaşkınlığın doruk noktası olarak yorumladı. Hayretten, hayranlıktan afallamış olduğunu sandı. Devam etti. Bu uğursuz hurmalıkta daha fazla kalacak değilim. 15 yaşıma basar basmaz gideceğim. Kız da benimle gelecek. Gidip Ktesifon'da yaşayacağız. Tirli ya da Partlı tüccarların yanında satıcılık yaparım. Mısır'a, Hindistan'a, Ermenistan'a giden kervanlara eşlik ederim. Onun bir Yunan heykeli kadar güzel, altın ve mücevherlerle işlemeli uzun elbisesi ve yanında beyaz ve zenci 12 kölesiyle Ktesifon'daki sarayının merdivenlerinden indiğini şimdiden görür gibiyim. Sessizliğini bozan Mani bir an için arkadaşının oyununa katıldı. Sadece işin içinde biraz kuşku katmış olmak için sordu. Ktesifon'daki tüccarlardan birinin yanında satıcılık yaparken nasıl oldu da bir saray yaptırabildin? Uzun süre satıcı olarak kalacağım demedim ki. Antakya'da, Palmira'da, Petra'da, Deb'de, Bengazi'deki acentelerle kendi işimi çabuk kurarım. O zaman kendime hem Ktesifon'da hem de Tir'de bir saray yaptırırım. İstersen bir de üçüncüsünü Med dağlarına oturtur ve hanımımı sıcaklardan ya da salgın hastalıklardan her kaçmak istediğinde oraya gönderirim. Gün geçmiyordu ki Malchus hanımdan en hoş ve aynı zamanda en abartılı biçimde söz etmesin. Mani onun hakkında adı ve yaşı hakkında soru sormasa bile artık aynı ilgisizliği göstermiyor, Malchus'u dikkatle dinliyor, heyecanlarını paylaşıyordu. Tirli gevezelikleri sırasında hayal dünyasında gezmeye çıktığında onunla birlikte gezmeye çıkıyordu. Mani'nin de hanımı düşündüğü oluyordu. Yalnız kaldığında neye benzediğini ve Malchus'un onu hangi ağacın altında tanıdığını merak ediyordu. Her ikisi de topluluktaki öteki biraderler gibi ürünlerini satmak üzere komşu köye giderlerdi. Çoğu asma kabağına benzeyen zembilli, sepetli kadınları görebilecekleri tek yer burasıydı. Onlar da beyaz giysileri, bu erkek olmayan erkeklere her yıl bereketli topraklarından kazandıkları altınlardan, kadınları ve çocukları yararlandırmayan bu avurdu çökmüş cılızlara en pis ahlaksızlıkları ve açıklanmayacak işleri yaptıkları söylenen bu istenmeyen ve herkesten kaçan güruha küçümseyen bakışlar fırlatırlardı. Aslında bazıları Mani'yi malının önüne çömelmiş, yalnız ve zavallı bir halde gördüklerinde ona acırlar, alnına dokunarak oğlum der, sonra onun kalan muşmulalarını, son bakır paşizleri de satın alırlardı. Oğul dalgın görünmeye çalışır ama onların sevecenlikleri karşısında içi ısınır, ona gülümseyen çekik gözleri bir süre alıkoymak isterdi. Bazen bu kadınların yanında daha gençleri olurdu. 12-13 yaşlarında yüzleri boyalı, yapmacıklı yürüyüşlü, hem itaatkar hem isyancı, çocukluktan çıkmakta olan, yazgıları yazılmış, ertesi yıl gebe ve hantal olacak, daha ertesi yılda annelerinden ayırt edilmeyecek olan kızlardı. Sittay biraderleri özellikle bunlara karşı uyarırdı. Ellerine dokunarak hiçbir şey almayınız, oturmuş olabilecekleri yerlere oturmayınız ve özellikle onları seyretmeye kalkışmayınız. Sadece bir hasat mevsimi süresince güzeldirler, toplandıklarında solarlar. Malchus'un hanımı bunlardan biri miydi? Bir gün iki delikanlı köyün sınırında bir angaryadan dönerken Mani'nin kulağını bir taş sıyırarak geçti. Mani sıçradı ama bağıran Malchus oldu. Yumurta büyüklüğündeki bir taş alarak elini kalkan gibi tutarak tetikte bekledi. Erkek sen ortaya çık! Yanıt yerine bir çocuk ıslığı duyuldu. Bir şeftali ağacının arasından sallanan küçük bir el görüldü. İçi rahatlayan Malchus taşı omzunun gerisinden fırlattı ve bir küfür savurdu. Mani hayretle sordu. Kim olduğunu biliyor musun? Başka yerde olmayı yeğlediği belli olan Malchus, belki dedi. Kim? Bir kız. Kız karşılarına çıktığında Mani dizlerinde çürük izleri olduğunu, örülü saçlarını bir başlığın altında topladığını ve mücevher olarak da kiraz saplarından bir kolye taktığını gördü. Çakıl taşlarını atmadığı öteki elinde bir şeftali vardı. Topluluğun bağından yeni aşırdığı ve bütün dişlerini daldırdığı bir şeftali. Çenesini silmek için gömleğinin ucunu kaldırdı. Küçücük bir kızdı. Umarım yaralanmadın, dedi. Malchus seslendi. Kan akmadı ama gözünü çıkartabilirdin. Adın ne diye sordu kız. Mani diye atıldı Malchus. Sözünü ettiğin ayrılmaz arkadaşın mı? Bunu söylerken Mani'ye yaklaşmış inceliyordu. Çok okuduğunu, yazısının güzel olduğunu, üç kaşlı ve topal olduğunu söylemiştin. Dilsiz olduğunu söylemeyi unutmuşsun. Mani ciddiyetle yürümeye devam etti. Malchus seslendi, kız arkasından koştu. Adım Chloe. Malchus ile sık sık oynarız. Sen de gelebilirsin. Mani yoluna devam etti, Chloe onu silkti. Malchus bir süre kaldı ve sonra arkadaşına yetişmek için koştu. Bacağın hakkında ona bir şey söylememeliydim. Özür dilerim, senden o kadar çok söz ettim ki seni gerçekten görürse tanımasını istedim. Bunun için özür dilemene gerek yok, sakatlığımı gizlemeyi hiç düşünmedim. Mani kızgın olmaktan çok eğlenmiş görünüyordu. Sonunda konuştu. Demek onca sözünü ettiğin hanım bu. Bana bu denli iyi tanımlanmış olman gerçekten benim de onu tanımam için olsa gerek. Demek Yunan heykeline benzeyen bu. Malchus böbürlendi. Bu. Gerçi heykel var, heykelcik var. Bunu söylerken alaylarını hafifletmiş olmak için kolunu arkadaşının omzuna attı, tirli yüklendi. Senden bazı şeyleri sakladığımı kabul ediyorum ama sana hiç yalan söylemedim. Şu erik ağacının üstünde çiçek açmış bir tomurcuk görüp de işte erik desem, yalan mı söylemiş olurum? Hiç de değil. Sadece gerçeği bir mevsim önce söylemiş olurum. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 48.